Ayrım 9.
4 yolda 40 dönümlük tam verime girmiş portakal bahçesi vardı. Anneye babasından kalmıştı. Onu yitirmeyi göze alamazlardı. Nesim'i evlat saymadıklarını söylediler her sorana. Annenin yüreği anımsadığı onca şeyden dolayı acımayla doluverdi. Kandilli elini iyice yukarı kaldırarak öteki eliyle sardı oğlunu. Öptü, öptü. Yağmur hızlanmıştı. Oğlunun yanakları ıslaktı. Gelinini kucakladı, odaya girdiler. Sariye o akşam sancılandı. 2 saat sonra da doğurdu. Büyük baba ve anne çocuğun eve ayak basıldığı gece doğmasında büyük derin anlamlar buldular. İlk erkek torundu. Nesim'e danışmayı akıllarına getirmediler. Adı Edip olacak dediler Sariye'ye. Zaten görünmüyordu Nesim. 1-2 dolaştı evi. Kızlar uyuyunca Sariye'nin çığlıkları başlayıp da annesi onu iç odaya alınca asıl yapıdan uzakta sokak kapısının yanına yapılmış tek göz barakadan başka şey olmayan kilerde çürük soğan patates kokuları içinde oturdu. Farelerin kemirdiği, küçük parçalarını kapıp götürdüğü gar sabunları arasında kulaklarında büyüyüp beyninde patlayan, yeniden oluşan çığlıkları ve koşuşmaları duymak istemiyordu. Kulaklarını elleriyle kapattı. Oturduğu yerde büzüldü. Gözlerini yumdu. Yağmurun damlaları giderek irileşti. Neredeyse erik büyüklüğüne erişti. Başına ve soğanların yığılı olduğu köşeye iniyordu. Kilerin çatısından karanlık gökyüzü seçiliyordu. Sariye'nin giderek boğuklaşan çığlıkları yüreğine oyuyordu. Giysileri sırtına iyice yapıştığında kalkıp kapıya gitti. Buradan da yağmur vuruyordu içeri, bahçeye baktı. Kız giysileri giydirilmiş küçüklüğünü gördü orada. Beliklerini iki yana sallayarak kız arkadaşlarıyla top oynuyordu. Zıpladıkça saç uçlarındaki kurdeleler çözülüp iki yanında mavi dalgacıklar oluşturuyor, dantelli donu görünüyordu. Kulaklarındaki gürültünün gitmesini özleyerek yüzünü yağmura tuttu. Su iyi geldi. Şimdi sırılsıklamdı ama içi açılmıştı. Kız kılığındaki küçük Nesim damlaların arasında giderek soluklaştı, eridi. O sırada Sariye'nin bulunduğu odanın ışıklarının çok parlamış olduğunu fark etti. Oraya yürürken annesinin kapıda durup kendisine nicedir sabırsızca seslendiğini fark etti. Duymamış, küçük Nesim hoplarken hiçbir şeyi duymazdı. Gel artık korkak. Sariye ve kundaklanmış Edip dışarıdan ışığını gördüğü odada değillerdi. Oturma odasına bitişik penceresiz yerdeydiler. Bunun özel bir nedeni olup olmadığını düşünmek istedi. Başaramadı. Sariye'nin rengi çok soluk, kağıt beyazıydı. Çocuğun yüzü gölgeler içindeydi. Karısını rahatsız edeceğinden korkup kucağına alamadı. Uyanır diye çekindiğinden ışık da isteyemedi. Neden sonra karısının yanına yer yatağına oturdu. Elini eline aldı, öptü. Yağmuru dinliyor, uzaklaşan şimşeklerin ışığını izliyordu. Gözleri yandaki odanın küçücük bir kısmı görünen penceresindeydi. Sariye'nin eli hafifçe kıpırdadı avucunda. Sariye mırıldandı. Nesim sen misin? Oğlunu beğendin mi? Çok güzel. Kızlar nerede? Bilmiyorum. Bilmiyordu. Aldığı önlemlerin anlamsızlığı kısa sürede belli oldu. Kimse kimsenin farkında değildi. Kaçmasının hemen ardından dünyayı kasıp kavuran ve 6 yıl süren savaş eskiyi unutturmuştu. Değişmişti insanlar. Kent kalabalıklaşmıştı. Yeni gelenler kenti dış halkalara doğru büyütüyordu. Nesim'i şaşırtan en kaypakların, iki yanlı çalışanların koyu vatansever kesilmeleriydi. Kurtuluşta meğer ne büyük kahramanlıklar yapmıştı onlar. Nesim'in adını duymuşlardı. Ancak o adın sahibi bu düşük omuzlu, solgun, yalnız ve ürkek adam değildi. Nesim bir Roma sütunu kadar uzun boyluydu. Teni pembe sedefti. Bıyıklarına iki kadın asılsa taşır, korkusuz, kan dökücü, Davudi sesli öfkelendiğinde aslanlar gibi kükreyen bir erkek. Marsilya hasırından şapkalı, bob stil pantolonlu, ceket cebinde biri altın, 3 stilo yakasında pembe karanfil taşıyan bir yakın çağ Samson'u. Tedirgin açtı sebzeci dükkanını. Uzun, sert kılçıklı yerli fasulyelerin parmak büyüklüğünde ve henüz yeşili yitmemiş tazecik patlıcanların çevresinde kirli hanım, kara göz demetleri, domateslerin ortasında mis kokulu ıtır ya da reyhan dalları vardı. Sebzecilerin çiçek de sattıkları günlerdi o günler. Önceleri sık sık tedirginleştiğinden daha çok kardeşi Yahya'yı bıraktı dükkanda. Eve gidiyor, korkusunu yenince çıkıp geliyordu. Buna alıştı kısa sürede. Yaşamını böyle sorunsuz ve biraz tembelce sürdürmeyi doğal saydı. Baba oğlunu giderek artan bir kaygıyla izledi. Onun doğasında bir yanlışlık bulunduğuna inanmıyordu. Bu, o koşullarda Nesim'i çekemeyenlerin düşmanlarının uydurduğu şeydi. Bunun yanında görmezden gelemediği gerçek vardı. Nesim hızlı büyümüş, hızlı yaşamış ve hızla çökmüştü. Emsali daha çocuk sayılırken o turfanda gençlik yaşadı, uzun ya da kısa yaşadı. Yazgısının silikçe yaşamak olduğunu kabulleniyordu. Ama onu karısının eteği altından bugün çıkarmazsa oğlunu tümden yitirebilirdi. Yahya'ya ağabeyinin yanında çalışmayı yasakladı. Çekti, kendi dükkanının sorumluluğunu verdi. Sariye 4. çocuğa gebeydi. Nesim yakındı, kızdı, yalvardı. Umudunu kesmek zorunda kaldı ve kendini dükkanına adadı. Annesi Nesim'le Sariye'ye artık ayrı eve çıkmalarını söylediğinde kaşları kalktı. Bu söze çok şaştı Sariye. Hiçbir rahatsızlığı yoktu birlikte oturmaktan. Kaynanası yap deyince iş yapıyor, yasak deyince yasağa uyuyor. Onun çocuklarından rahatsız olacağını aklı almıyordu. Çıktılar. Kızlar sessiz ve işbilir ablalar olmuşlardı. Yaz başında son zahter yığınının üstüne mis kokulu bardak güllerini yerleştirdikten sonra birinin pembeliğinden hoşlanıp burnuna götürdüğünde arkasından bir adamın durduğunu fark etti. Gazeteciydi. "Seni hatırlıyorum, çok değişmişsin ama yine de başını tutuş biçiminden ve duruşundan tanıdım seni. Sen beni hatırlıyor musun?" Gül elinden düştü Nesim'in. Döndü, dile tutuldu. Olumsuzca iki yana salladığı başı önüne indi. "Borcu almak isterim," dedi gazeteci. "Olur," anlamına başını salladı Nesim. Gazeteci borca diye aldı, aldı, aldı. Nesim biliyordu. Onun da kendisininkiler gibi küçük çocukları vardı. Çocuk gırtlağı ise altı delik bir çuvaldı. Ödemediği borcu o kadar birikti ki sonunda çarşıya uğramaz oldu adam. Kazara yolu düştüğünde bu kez o başını eğerdi. Bütün varlığı 5 metrekare yere konmuş çok eski bir makine ve haftada 3 gün çıkan arkalı önlü 2 küçük sayfadan oluşan ölüm duyuruları, kara çerçeveli nişan, sünnet, evlenme duyuruları, çiçek, güvercin klişeleriyle süslü ve büyük tutulmuş, yazısı az, haberleri eski, derleme bir gazeteydi. Adam gazetecilikten para kazanmayı öğrenememişti. Öğrenecekti, mecburdu. Nesim onu başı eğik yahut gözleri uzaklarda gördüğünde çağırıyordu. Karşılıklı oturup turunç yahut meyan kökü şerbeti içiyorlardı. Söz eski bolluk günlerine geliyordu. Nereden başlasalar ikisi de konu ancak buraya geldiğinde rahatlıyorlardı. Sonra sepet doluyor, çocuğun biriyle geri göndermesi tembihlenerek gazetecinin eline tutuşturuluyordu. Çocuklar çoğalıyor, güç azalıyor, yıllar birbiri üstüne devrilmiş oluyordu, göz açıp kapayıncaya kadar. Gün geldi, gazeteci kazanmayı öğrendi. Borçlarını ödedi. Yeni bir makine aldı. Eskisinden büyük makine bodruma yerleştirildi. Bir kişinin ayakta duracağı kadar yer ve döner merdiven için gerekli boşluk kaldı. Oğlu kullanıyordu makineyi. Gazeteci iş teslim ediyor, yeni işler sağlıyor, gazeteyi özel günlerde 4 yaprak olarak çıkarıyordu. Nesim'in dükkanında çeşit azaldı. Yuvarlak sebze tabloları giderek daha uzun süre boş kaldı. Çiçek koymayı unuttu soğanların, patateslerin üstüne. Ancak azgın bahar günlerinde azıcık yeşil uğramaya başladı dükkana. Tere, maydanoz, turp, nane getirdi. Sıcaktan hemen içi geçen, boynu bükülen akşamları ölüp kapkara bir çamur görünümüne bürünen. Kalan birkaç müşteri de yavaş yavaş çekildi. Nesim günlerce yatağında bir o bir bu yana döndü. Batıyordu her şey. Uykusu gelse o bile gözlerine batıyordu. Birden uyanıyor, kendini sırt üstü ve kıpır kıpır buluyordu. Sariye ayrıldı yanından, çocukların yanında yatmaya başladı. Yüz çizgileri genişlemiş, karnı iyice büyümüş, rengi kara sarıya dönmüştü Sariye'nin. Nesim'in içi kederle doluyordu onu görünce. Açmadı dükkanı, satacak malı yoktu. Tırnaklarını yiyerek matbaaya gitti. ''Acıyınız efendim, bende var tam 11 çocuk, doyuramıyorum. Babam yardım etmiyor, artık yeter.'' diyor. İki göz ev, bir de bildiğiniz o yoksul dükkan. Başka şeyim yoktur. Ben size uğrarım Nesim Efendi dedi adam. Önemsemez, sıkılgan. Sabahın 10:30'uydu daha. Yanındaki iki kişiyle yeni açılmış viskiyi sakız leblebisiyle içiyorlardı. Nesim beklerdi ki. Katılmazdı, asla katılmazdı. Siz de buyurun Nesim Bey desin. Nesim'in beklediğini görmüyormuş gibi sözünü sürdürdü. Nesim onun dünyasında bir delik açamadığını fark edene kadar durdu. Harf kasası çok yakınındaydı. Elleri harflere avuçladı bıraktı. Avuçladı bıraktı. Çıktığında pişmandı geldiğini. Aradan geçen zaman pişmanlığını arttırdı. Belki bir ay sonra geldi gazeteci. Başı dikti. Göbek salıyordu. Şu hesabı görelim Nesim. Ben efendim üzüldüm. Gelmemin sebebi borç değildi. Çok üzgünüm. Efendim. Bir eli cebinde gazetecinin, boş tabloları görmemek için olacak, eyvanlardan oluşan çarşının tavanını inceledi. Sokağın iki yanını çevreleyen çarşının güzelliğini fark etti. Yandaki sebzecinin dolu tablolarına, bağırgan renklere bakarak, ''Hadi Nesim'' dedi, sesi bıkkındı. ''Yoktur efendim bir borcunuz.'' ''Yok yok, insan kapısına gelip boyun bükenden utanıyor doğrusu.'' ''Yoktur efendim.'' Adam elini cebinden çıkardı, boş tabloya para attı. Nesim onun bir daha uğramayacağını, bağların koptuğunu düşündü. Ürktü. ''Benim gelişim, efendim ben 3 dil bilirim. Yani size çeviri yapacak biri var mı?'' diye sorarlarsa, ''Benim adımı verseniz.'' diyecektim. Gazeteci önce inanmazlıkla baktı yüzüne. Nesim indirmedi bakışlarını. Adam onun doğru söylediğini düşündü. Bunu yeterli bulmamış olmalı. İngilizce Nesim dedi. Biraz da Almanca. Bunlar işe yarar. Bu dilleri biliyor musun? Senin çağın geçti. Yaz ortalarında Sariye hastalandı. Nesim babasından yardım alamayacağını iyice öğrenmişti. Matbaaya gitti yine. Kapının yanında durdu. Ardından güneş vuruyordu. Ses çıkarmadan kapıda boynu bükük durdu. Gazeteci bir an başını kaldırdı, ışığını kesenin kim olduğunu görünce yine başını eğdi. Hızlı hızlı yazıyordu. Nesim radyonun açık olduğunu, adamın haberleri not ettiğini fark etti. Hep yanlış zamanda yanlış yerdeydi. Çıkmak istedi. Adam not almayı sürdürürken öbür elini pantolon cebine soktu. Eline geçen parayı Nesim'e attı. Köpeğe kemik atar gibi diye düşündü Nesim. Kapıdan koptu, bir adımda paraların düştüğü yere vardı. Eğildi, topladı. Köpek kemiğe saldırıyor dedi. Sağ olunuz efendim. Ertesi gün bir çocuk gazete getirdi. Bunu patron gönderdi. Artık size her sayıdan gönderecek. Ben getireceğim. Nesim'in içi ışıyıverdi. Köpeğe kemik atmıyormuş, o benim dostum. Gazeteyi tarihinden radyo programına kadar okudu. İkinci sayfada sağ ortada çerçeve ve içinde bir duyuru vardı. Sebzeci Nesim, İskenderun'un en eski sebzecisi. Her yerden ucuz ve taze sebze meyve. Evde yapılmış nar ekşisi, zeytinyağı ve zevklere uygun bulgur satılır. Nesim sevinçle kesti duyuruyu. Kestiği metni bir daha okudu. Kesik yitecekmiş gibi korku duydu. Seyirtti, parayla iki gazete daha aldı. Birini babasına götürdü. Tükrüğüyle ıslattığı kopya kalemiyle çerçeveyi daha belirginleştirmişti. Öbürünü görüşme saatinde hastanedeki Sariye'ye. Sariye'nin yüzü güldü. İkisi de bayıldılar. durup durup okuttu Sari'ye. Belli ki kimse gazete okumuyordu kentte. Tek müşteri gelmedi. Duyurunun gazetede çıkışı sürdü. Bazen resmi duyurular çok oluyor. Nesim adını bulamıyordu. Kendini aldatılmış sanıyordu. Yola düşüyor, kapıda durup harf kasalarının içine elini sokuyordu. Yüzü kırışık, saçları kır, bel kemiği eğri. Gazeteci gülümsüyordu. Onu görünce buyur ediyor, kahve ısmarlıyordu. Küçücük sehpa kadardı masası. İşleri iki oğlu yürütüyordu. Nesim kendisine kötü kötü baktıklarını sanıyordu. O yüzden kahvesini yarım bırakıp çıkmak istiyordu. Sırtına bir şaplak atıyordu gazeteci. Aldırma sen diyordu. Onlar eski dostlukların anlamını bilmezler. Gazeteci öldüğünde içi yandı. Eskiyle bugün, gençlikle yaşlılık, yiğitlikle bitmişlik arasındaki tek bağ, tek tanıktı o adam. Gazete gelmez, duyuru çıkmaz oldu. Nesim'in sebze tabloları çürüdü. Dükkan duvarlarını rüzgar aşındırmış, küf yemiş, kepenkleri kopmuştu. Yine de soğan, patates, maydanoz bulunduğunda ve canı istediğinde açıyordu dükkanı. Çoğu kez istemiyor, üşeniyordu. Gazetecinin kemikleri ağarmıştı evine dul karısını görmeye gittiğinde. Kapıyı çaldı, iyice kenara çekildi. Kovulacağından korkan bir köpek gibi başını omuzlarının arasına gizledi. Yaşlı kadına ıslak gözlerle baktı. Sevinçle içeri aldı onu kadın. Kapının hemen yanındaki örtüsü dev boyda elma çiçekleriyle süslü sedire yan yana oturdular. Birbirine yarım dönmüş, ikisinin de elleri çok yakın olarak sedire dayanmıştı. Nesim'in aklına az sonra birbirinin kollarına atılacak aşıklar gibi durdukları geldi. Utandı, başını eğdi iyice. Parmağını bir elma çiçeğinin yapraklarının kıyısında gezdirdi. Ağlaması ansızın başladı. Bir patlama gibi, kentin güz yağmurları gibi. Kadın da yavaşça ona katıldı. Sürdü ağıtları. Ayrılırken Nesim hala eğik başını kaldırmadan fısıldadı. Beni anlayınız, tek dostumdu. Kadın mahcup ama içtenlikli gülümsedi, sırtını tapışladı. Şimdi onun yerini ben alıyorum. Daha sonraları da gitti kadına. 2-3 ayda bir yalnız yaşayan kadınların evinde anlatılmaz bir eksiklik vardı. Daha doğrusu sokaktaki insanlarda bulunmayan bir güzel koku. Markaları unutulmuş kokular mı kullanıyordu onlar, yoksa evlerinde doğa eskiyip böyle bir koku mu salıyordu? Bilmiyordu bunu ama hoşlanıyordu. Bu evde sessizlik, dinginlik, habersizlik ve değişmezlik gibi özlediği şeyler vardı. Kadın çocuklarını ve torunlarını anlatıyordu. Birincileri anlatırken üzgün ve öfkeli, öbürlerini anlatırken yüzü ışıklı ve umutluydu. Nesim de öyle. Hep aynı sedire, hep yan yana oturuyorlardı. Nesim Sariye'den yakınıyordu. Kocasına hiç yakınlık göstermiyordu. Onca yıllık evlilik yokmuş gibi davranıyor, oğullarını her zaman haklı, Nesim'i beceriksiz buluyordu. Yüzünde sabırsızlık, öfke, ayaklarında odadan kaçma telaşı vardı ve bu Nesim'i çileden çıkarıyordu. Sözü uzattığını fark ediyor, birden susup başını öne eğiyordu. Kadın fırsat bu fırsattır deyip çay getiriyordu. İncir pestili, turunç reçeli, koruk şerbeti sunuyordu konuğuna. Nesim nar ekşisi getiriyordu sonbaharda, sabun, sepet dolusu limon. Akşam alacasının indiğini, gölgelerin karalığa dönüştüğünü ve gittiğini gördüklerinde Nesim hemen gitmek istiyordu. Kadın telaşla fırlıyor, içeri seyirtiyor, sesleniyordu. ''Bir dakika Nesim Efendi, bir dakika bekleyiniz.'' Cüzdanla dönüyordu. Cüzdanı yemek masasının üstüne bırakıp çıkarken yine her zamanki sözü söylüyordu. ''Lütfen takside alınız Nesim Efendi.'' Hangi taksit diye sormuyordu Nesim. Bu parayı 25 yıl önce doldurduğu ve altı delinmiş gibi eve gelir gelmez çocukların karınlarına boşalan meyve sepetinin bedeli sayıyordu. Birkaç kağıt para alıp içeri sesleniyordu. Takside aldım efendim, izninizi istiyorum. Kadın odadan çıkıp geliyor, Nesim'i geçiriyordu. Kapıyı kapattıktan sonra kalan parayı sayıyor, Nesim efendinin her zamanki gibi gülünç bir miktar aldığını görüyor, sevgiyle mi, acıyla mı olduğunu çözümleyemediği bir gülüşü uzun süre yüzünde gezdiriyordu. İkisi de bu oyunu niçin sürdürdüklerini çözemiyordu. Giderek daha az konuşmaya başladılar. Daha çok ve uzun bakışıp başlarını olumsuzlukla iki yana salladılar ve kederle gülümsediler. Önlerindeki sehpada bekleyen içeceklerine aynı anda uzandılar, elleri birbirine çarptı. Tedirgin oldular. Alaca koyulaşırken akşam dumanları, kömür, kızartma ve salata kokularıyla renklenirken sokak kapısının önünde uzun uzun vedalaşıyor, çocuklarına, damat ve gelinlerine davranışlarına ilişkin son uyarıları yapıyor, unutulmuş ayrıntıları hatırlayıp bir çocuğa anlatır gibi ağır ağır anlatıyorlardı. Nesim karanlık sokakları gülümseyerek geçiyordu. Bel kemiği iyice çarpılmış, siyatiği bacağındaki aksaklığı devamlı hale getirmişti. Saçları gürdü, eskisi gibi kırçıl, karışık ve kirli görünümlü. Bir dahaki gelişinde Fransızlar döneminde gerçekte neler olduğunu anlatacaktı. Onun kendisi hakkında bildiği şeylerin abartılmışlığından kuşkusu yoktu. Çok önemli olan, yaşamsal olan şuydu. Bir gecenin parlak, renkli, müzikli, zengin bir gecenin özel koşulları içinde sarhoşluk ve deneyimsizlikle bir zayıf anı olmuştu. Bunu yadsımıyordu. O zaman başına gelen sonradan yapısı doğaya aykırıymış gibi değerlendirildi. Kullanıldı bu. Yaptığı işi kötülemek için, kendisini küçültmek için. Böyle bir şeyden insanın kendini kurtarması kolay değildi. Hatta olanaksız bile denebilirdi kurtuluş. Şu da vardı. Bu sapkınlıkta horlananlar yalnızca dişi rolü verilenlerdi. Öbürleri buna asıl sürdürenler, zorbalar, kıllı göğüsleri, kalın bıyıkları, kirli enseleri, tiksindirici terleri ve övüngen cinsellik kokularıyla kabaran erkek hayvanlardı. Onları yenemiyor, kaçıyordun. Kaçınca olur olmaz, başarılır başarılmaz, kötü, daha kötü ne varsa sırtına yapıştırılıyordu. Kaçmasan mı kurtulurdun, kaçsan mı? Düşünün hanımefendi, bunu hala öğrenemedin Esim. Bir karanlık, karışık dönemin günahını gerçek elebaşlardan alıp, kendisi gibi maşa olduklarını sonradan anlamışların sırtına yıktılar. İlhak gerçekleştiğinde bu diyardan yalnızca kahramanlar, ahlak savunucuları, kanları, düşünceleri temiz, kendini vatanına adamış, coşkulu, güçlü bir ırkın insanları kazanılmıştı. Sevsinler. Hazırlıyordu sözlerini, geliyordu. Ya kadın evde olmuyor, zili çalıp çalıp dönüyordu, ya çok dertli görünüyordu. Nesim'in içinden çıkamadığı sorununu tartıştıkları günde sıra buna gelmedi. Kentin ışıkları gökyüzünün karanlığında biraz solarak parlıyor, yıldızları görünmez ediyordu. Karabiber ağaçlarının gece başlayan kokuları içine sevinci ve hüznü birlikte akıtıyordu.